Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Şimdi de dış basında yer alan manşetlerin, işlenen konuların bir değerlendirmesini yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, önce bir özet yaparak başlayalım, sonra tek tek ülkelerde neler konuşuluyor görelim.
Evet, şöyle, geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyareti vardı. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'le. Hatta biz de geçen hafta bu ziyaretin değerlendirmesini önümüzdeki hafta yaparız şeklinde konuşmuştuk. Bir diğer, yani bu ziyaret ve aslında bu ziyaretin dönüşünde Macron'un çok önemli açıklamaları oldu. Transatlantik ne diyelim ortaklık ve bu ortaklığın geleceğiyle ilgili de fikirler veren bazı açıklamalardı bunlar. Bu tartışılıyor. Diğer yandan Pentagon belgeleri adı verilen ve Amerika'da Savunma Bakanlığı'nın önemli belgelerinin, gizli ibareli belgelerinin gazetelerde yayınlandığını gördük. Hatta öyle ki Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü masaya elini vura vura bu belgeler gazetelerde paylaşılamaz, paylaşılmamalı diyerek gazetecilere de uyarıda bulundu. Bunu da söyleyelim, buna da değineceğiz. Diğer yandan Orta Doğu'da çok önemli gelişmeler var. Suudi Arabistan'dan bir heyet Yemen'e ulaştı ve Husi'lerle bir görüşme oluyor. Barış görüşmesi, bu çok önemli. Ve bir yaklaşık iki haftadır takip ettiğimiz İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyenlere dönük baskısı ve zulmü sürüyor ne yazık ki. İsrail'de Netanyahu yönetimi aslında dikkatleri dağıtarak ülkedeki mevcut yönetim krizini Filistinlere dönük bu uygulamalarla gözlerden kaçırabileceğini belki düşünüyor. Bunu yapabilecek mi? Buna değineceğiz. İsterseniz başta da söylediğimiz gibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretiyle başlayalım. Macron'un Çin ziyareti yaklaşık 3 gün sürdü. Ziyaretin ilk gününde aslında von der Leyen de, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de vardı. Von der Leyen'in varlığı Macron'un davetine dayanıyor aslında. Beraber bir görüşme yaptılar ve Macron, Çin ile bağlarımızı koparmamalıyız, kendimizi Çin'den uzaklaştırmamalıyız dedi. Şimdi bu zirveyi takip ettiğimizde Macron'un açıklamalarının Çin'le ortaklık yapılmasına dönük çok pozitif açıklamalar olduğunu gördük. Diğer yandan von der Leyen ise daha nasıl diyelim, özellikle Ukrayna konusunda Çin'i adımlar atmaya çağırdı ve Rusya'nın yanında olmama ile ilgili uyarılarda bulundu. Bir taraftan da Tayvan'la ilgili de Tayvan'a dönük baskı yapılmaması gerektiği ile ilgili ifadeler kullandı. Bu tabii Çin lider Macron'a daha pozitif mesajlar verdi. Bunu da söyleyebiliriz. Şöyle ki Macron stratejik özelliğin sağlanması için Avrupa'nın, hemen şuna değinelim bu arada, Macron'un bu ziyareti çok önemliydi. Tam da bu konjonktürde aslında gerçekleşmiş olması, Çin'in etrafında Tayvan'la ilgili bir kriz ortamının görülüyor olması, Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşının yaşanıyor olması bu anlamda çok önemliydi. Tabii bu zirve tamamlandı. Bu zirvenin dönüşünde, işte bu ziyaretin dönüşünde uçakta Macron, Amerika Birleşik Devletleri menşeli Politico ve Fransız Les Echo gazetelerine, dergilerine röportaj verdi. Bu röportaj çok tartışıldı. Çünkü Macron'un çok önemli açıklamaları oldu burada. Neler dedi Macron? Macron dedi ki stratejik özelliğin sağlanması için Avrupa'nın Amerika'ya olan bağımlılığını azaltması ve Çin ile Tayvan hakkında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerekiyor dedi. Ayrıca Macron yine Politico'da Avrupa'nın üçüncü bir süper güç haline gelmesi için stratejik özellik konusuna da değindi ki bu konuya dönem dönem Macron aslında değiniyor. Avrupa'nın özellikle silahlanma ve enerji konusunda Amerika'ya bağımlılığını artırdığına dikkat çekti ve kıtanın artık kendi savunma endüstrisini yükseltmeye odaklanması gerektiğini vurguladı. Bir taraftan da Avrupa'nın da Amerika dolarının dokunulmazlığı konusunda bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi. Bu anlamda iki süper güç yani Amerika ve Çin arasındaki eğer gerginlik kızışırsa stratejik özelliğimizi finanse edecek zamanımız ve kaynaklarımız olmayacak ve manda altına girmiş olacağız ifadelerini kullandı. Diğer yandan bir diğer yine dikkat çeken açıklamasında Avrupa için en büyük riskin kıtanın olmayan ve Avrupa'nın stratejik özelliğini inşa etmeyi engelleyecek krizlere bulaşmak olacağını söyledi. Yine burada Çin ve Tayvan arasında çıkması muhtemel krize değindiğini söylemeliyiz Macron'un. Özetle Macron, Çin ile Tayvan arasındaki olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini Avrupa'nın söyledi. Avrupa'nın tarihteki yerini alması için, hatta şu ifadeyi de kullandı, Avrupa tarihi açısından en tehlikeli dönemlerden birinden geçiyoruz dedi Macron. Bu da yine oldukça önemliydi. Tam Macron'un Çin'den ayrılmasını takip eden süreçte aslında Çin, Tayvan adasının çevresinde bir tatbikata başladı. Bu tabii tartışıldı tam Macron'un gidişi sonrası olması dolayısıyla. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Macron'un Çin'den ayrıldıktan sonra tatbikatın yapılmasını memnuniyet verici olarak karşıladıkları aktarıldı. Yani bununla ilgili bir tepki olmadı, bunu söyleyebiliriz. Tabii bu açıklamaların anlamı oldukça önemli. Yani Avrupa'nın tarafsız kalması bir nevi gerektiğini söyledi. Von der Leyen ise daha Çin'i eleştiren ve bir nevi aslında Çin'i de uyaran açıklamalar yaptı. Hatta basında şöyle de yer aldı bu. İki lider iyi polis kötü polis olarak bu rolleri oynadılar şeklinde de konuşuldu. Tabii şunu söylemek lazım. Bu evet böyle bir değerlendirme oldu ama Avrupa Birliği ile Fransa'nın Çin konusunda farklı eğilimlere sahip oldukları, farklı düşüncelere sahip oldukları ile ilgili önemli izlenimler de vardı burada tabii ki. Tabii basının bu konuyu ele alışına da değinmek lazım. Politico, Fransa'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde sıklıkla olduğu gibi Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Macron'un röportaj vermesinin ön koşulu olarak haber yayınlanmadan kendisine ait kısımların kontrol ve tahsis etme şartı koyduğunu söyledi. Bununla ilgili Politico'nun editoryal politikasına aykırı olmasına rağmen de Macron'dan röportaj alınması için bunun kabul edildiği söylendi. Yani şöyle olmuş mülakat. Macron mülakatı veriyor. Daha sonra metin Macron yönetimine Politico tarafından iletiliyor. Ve onlar gerekli tahsis ve düzenlemeyi yaptıktan sonra yani belki sert ifadeleri yumuşattıktan sonra Politico Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülen metni basınla paylaşıyor. Yani tepkilerin de bu metin üzerinden geldiğini söyleyelim. Dolayısıyla eğer bazı diğer bahsettiğimiz gibi kesintiler olmamış olsa belki çok daha sert tepkiler olacaktı. Nitekim en sert tepkilerden bir tanesi Amerika'nın Florida senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio'dan geldi ki Rubio neden önemli bir isim? Hem Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Cumhuriyetçi hem de bir önceki dönemde başkan adayı olan isimlerden birisi Amerika'da. Ve o Rubio dedi ki Macron için bizim olmayan başka çatışmalara dahil olmamaktan bahsediyor Macron. Ona sormamız gerekiyor. Avrupa adına mı konuşuyor acaba Macron dedi Rubio. Çünkü şu an Ukrayna meselesinde oldukça yoğun bir şekilde dahil olmuş durumdayız ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna'da harcıyoruz dedi. Hatta bir de şöyle bir ifade kullandı. Eğer Macron tüm Avrupa adına konuşuyorsa ve onların pozisyonu Tayvan konusunda Amerika ve Çin arasında taraf tutmamaksa o zaman biz de Ukrayna konusunda taraf tutmamalıyız dedi. Ve hatta Fransa'ya dönük de biraz sert şu ifadeleri daha da sert olan şu ifadeleri kullandı. Fransa'nın terörle mücadele için Kuzey Afrika ülkelerine asker göndermeye karar verdiğinde askerlerin oraya kendi başlarına gönderilmediğini eve gönderilemeyeceğini söyleyerek onları oraya uçakla Amerika'nın gönderdiğini ve Amerika'nın oradan aldığını söyledi. Dolayısıyla bunlar da yine önemliydi. Almanya'dan da yine tepki geldi. Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Norbert Röttgen'den bir açıklama geldi. Ve Xi için bir halkla ilişkiler darbesine, Avrupa için ise bir dış politika felaketine döndüğünü Macron'un ziyaretinin söyledi. Tabii Macron döndü Fransa'ya. Hemen ardından 2 günlük Hollanda ziyareti başladı Macron'un. Bu ziyaret kapsamında dün aslında bu ziyaret de yine bir başka önemli ziyaret Fransa açısından. Çünkü 23 yıl sonra yapılan Fransa Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ilk ziyaret, bir önceki ziyaret Jacques Chirac tarafından 2000 yılında yapılmış. Burada yine Macron aslında benzer açıklamaları sürdürdü ve Çin ya da Amerikan teknolojisine dayanmayan bağımsız bir Avrupa stratejisine duyulan ihtiyacın bu dönemde arttığını söyledi. Yani Macron söylediklerinden gördüğümüz kadarıyla geri adım atmış değil. Macron'un konuşması sırasında da ulusal basında da Türkiye'de de yer aldı bu konu. Salondaki göstericiler Macron'un sözünü kestiler ve şiddet ve ikiyüzlülüğün Cumhurbaşkanı yazılı afiş açtılar. Bu da tartışıldı. Bir taraftan tabii Fransa'da hani göstericilerden az önce bahsettik. Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesini takiben gösteriler sürüyor. 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığı ile ilgili haberler var. 100'den fazla, yaklaşık 150'den fazla güvenlik görevlisi de yaralanmış durumda. En son gösteriye 2 milyon kişinin katıldığı söyleniyor. Bir sonraki gösteride yarın gerçekleşecek Fransa'da. Bunu da takip edeceğiz. Bir diğer önemli haber Pentagon belgeleriydi. Bunu da hem ulusal basında hem uluslararası basında görüyoruz. Ukrayna Savaşı'na dair Pentagon'un gizli belgeleri sosyal medya üzerinden basına sızdı. Aslında sadece tabii bu Ukrayna Savaşı ile ilgili diye düşündüğümüzde sadece Ukrayna ile ilgili değil bu belgeler. Ukrayna ile ilgili İsrail, Mısır, Güney Kore ve pek çok ülkeyle ilgili aslında bu belgeler. Ukrayna ile ilgili hatta güncel de, onu da söyleyelim. Yani 1 Mart 2023 tarihli örneğin çok gizli ibareli belgeler var burada. Örneğin Rus ve Ukrayna'daki taburların hem konumları, hem boyutlarını, hem de iki taraftaki tahmini asker kayıplarını da söylüyor. Savaşçı kayıplarını da söylüyor. Burada şunu söylemek lazım. Normalde bu belgelerde yayınlanan rakamların Ukraynalıların açıkladığından, Ukraynalı asker kaybından daha fazla, Rusların ise, daha doğrusu batılı kaynaklarda Rusların açıklanan kayıplarından ise daha az olduğu söyleniyor, görülüyor. Bu da ilginç bir not. Yine bunu söylemek lazım. New York Times'da yer alan bir belgede güçlendirilmemesi durumunda Ukrayna hava savunma sisteminin tehlike altında olduğu söyleniyor. Bu da önemli. NATO üyeleri Fransa, Amerika, İngiltere ve Letonya'nın sayıları yüzden az olmakla birlikte özel harekat personelinin Ukrayna'da aktif olduğu da söyleniyor burada. Bu da yine önemli bir konu. Çünkü NATO güçlerinin Ukrayna'da olmadığı ile ilgili açıklamalar var. Hatta Fransa'da Fransız askerlerinin kesinlikle orada olmadığı ile ilgili Savunma Bakanı'nın bu belge sonrası bir açıklaması oldu. Onu da takip ettik. Ukrayna'dan bahsettik. Fransa ile ilgili bu belgeden bahsettik. Mısır ile ilgili de dün Washington Post gazetesinde yayınlanan bir belge vardı. Yine bu Pentagon belgeleri kapsamında yayınlandı. Gizlice Mısır'ın gizlice Rusya'ya mühimmat tedarik etmeyi planladığı iddia ediliyor. Bu da önemli çünkü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Şubat ayında Rusya için 40 bin adet topçu mühimmatı üretmeyi planladığı ve yetkililere Batı ile sorun yaşamamak için üretim ve sevkiyatı gizli tutmaları talimatı verdiği belirtiliyor. Bu da bir başka önemli konu. Tabii İsrail ve Güney Kore ile ilgili de önemli notlar var. O da şu şekilde söylenebilir. Çok önemli iki müttefiki Amerika'nın ve Amerika'nın bu iki müttefikini aslında gizli olarak dinlediği bu basına yansıdı. Yani İsrail yönetiminin içerisindeki konuşmaları ve aynı şekilde Güney Kore yönetiminde de örneğin Güney Kore'nin şöyle bir haber var. Geçen yıl Amerika'nın Ukrayna'ya çok sayıda top mermisi gönderdiği için mühimmat stoku azaldığını ve bunların yerine Güney Kore'den mermi aldığı haberi vardı. Geçtiğimiz yıl hatta bu konuşulmuştu bu konu. İşte Güney Kore yönetiminin bu mermilerin Ukrayna'ya gitmesi ile ilgili bir endişesinin olduğu haberi vardı. Bu da bir başka bu belgelerle ilgili önemli haberdi. Orta Doğu'dan iki gelişmeyle isterseniz bitirelim programımızı. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin baskınları sürüyor. Bununla ilgili görüntüler ne yazık ki çok üzücü ve her Ramazan'da oluyor olması da yine Müslümanları yaralıyor. Bunu söylemek gerekiyor. Bu açıklamalar tabii bu baskınlar sonrasında dün Netanyahu'nun bir açıklaması oldu. İsrail de savunma bakanının görevden almıştı Netanyahu. İşte savunma bakanının tekrar göreve döndüğünü söyledi. Yani arada yaşanan Filistinlere yönelik o zulüm sonrasında İsrail yönetimi krizi aşma çabasında, bunu söyleyebiliriz. Takip ettiğimiz bir diğer çok önemli konu da Suudi Arabistanlı heyetin Yemen'de yapacağı görüşmeler. Çünkü bu görüşmeler, hatırlayacağız, geçtiğimiz haftalarda Çin arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ve İran arasındaki uzun yıllardır süren husumetin sonlandığı ile ilgili haberler vardı. İşte Yemen'de yapılan bu görüşmeler de önümüzdeki döneme ilişkin Suudi Arabistan ve komşu ülkelerde barış ortamının sağlanması açısından oldukça önemli diyerek sonlandırabiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.